7. Ayrım.
Onu arayışımın nedenini anladığında ilkin nefretle bakmıştı bana. Bir süre sonra içindeki nefretin yerini merak duygusu doldurmuştu. Belliydi ki alelacele sarındığı nefret iğreti kalmıştı yüzünde. Saçlarındaki kıvırcığın kaşlarına da yansımış olduğunu ancak benimle konuşmaya karar verdiğinde fark edebilmiştim. Yüzünün doğal çizgilerinde hüzün vardı. Suçsuzluk ve hüzün yüzünün doğal örtüsüydü. Bende yüzünün duruluğu etkisi bırakan bu özelliğinden o hoşnut değildi. Sertliğe zorlanmış bir yüzle karşılamıştı beni. Ölçülü biçili bir sertlikti. İğreti duruyordu yüzünde. Size uyurken baksaydım eminim ki yüzünüzü doğallığı içinde görecektim. Yani suçsuzluk ve hüzün örtüsüyle dediğimde dişlerini sıkmıştı. Şakak kemiklerinin kabarmasından belli oluyordu dişlerini sıktığı. Derin bir soluk almış, gözünü odanın duvarlarında gezdirirken yine burnundan dışarı vermişti soluğunu. Bu türden tanımlardan, bu türden yaklaşımlardan ve de böyle değerlendirilmemden nefret ediyorum. Lütfen çok parlak teorilerinizi kendinize saklayın demiş, yüzünü biraz daha sertleştirmişti. Kaşının birini hafifçe yukarı çatallandırmış, sonra aynı görevi diğer kaşına yüklemişti. Söylediğim şeyden emindim. Gerçekten yüzünde deneysizlik ve çocuksuluk gizliydi. Belki de oydu nefret ettiği şey. Ben o yanından bakmaya çalışmıştım. Doğal yanından bakmaya çalıştığımda bilinçli olarak kaçırıyordu doğal yanını. Kimi kez bilgiç, kimi kez erkeksi, kimi kez her şeyin deneylisi gibi görünmeye zorluyordu kendini. Suçlarken de kendini zorlayarak suçlayıcı oluyordu. Oysa sadece yüzünün değil, sesinin doğal durumunda da incelik ve hüzün vardı. Doğal olduğu anlarda saçlarının kıvırcığı sadece kaşlarında değil, yüzünün her yanında, sadece yüzünün her yanında değil, sesinde de, sadece yüzü ve sesinde değil, davranışlarında da çiçekleniyordu. Güzelliğini ancak doğal olduğu anlarda buluyordu. Kendinin olmayan bir kişiliğe itelediğinde güzelliği de iğretileşiyordu. Kendisiyken de rahatsızdı, kendini ite kaka iliştirdiği kişiliğinde de. Giysileri de gövdesine iliştirilmiş gibi duruyordu. İğreti duruyordu. Kendinin olmayan bir şeyleri giyinmiş gibiydi. Kendisine yakışanları değil de kendisi için çizilenleri, giymesi gerekenleri giymiş gibiydi. Sadeliğin arayışı içinde karmaşıklaşmıştı. Ali'yi kendi düşlerinde şekillendirdiği ölçüler içinde anlatıyordu. Ali'de bulduklarıyla kendisi için bir Ali yaratmıştı. Yarattığı Ali'yi anlatıyordu. Düşe dönmüştü Ali. Doğallığını yitirmişti. Gisela'nın düşlerine giyinmişti. Gisela'nın Ali'siydi. Gisela sadece düşlerinde yaşasaydı belki rahatlayacaktı. Fakat düşlerinde de bütünüyle yaşamıyordu. Konuşurken sık sık kendinin kılmaya çalıştığı psikolojik, sosyal, toplumsal yorumlar yapıyordu. Neyin neden olduğu, ne olsaydı ne olmayacaktı, neyi neyin doğurduğu gibi yorumlarla açıklıyordu anlattığı her şeyi. Aklınca saptamalarını kanıtlayıp izlenimlerinin doğruluğunu kesinleştiriyordu bu yorumlarla. Anlattığı bir şeye ilişkin yaptığı yorumlar bir başka şeyi anlatırken bu kez bambaşka anlamlar kazanıyor, tam tersine döndüğü oluyordu. Gövdesiyle giysileri arasındaki karmaşıklık, bakışlarıyla davranışları arasındaki karmaşıklık, yaşamıyla yaşama ilişkin yorumları arasına da yansımıştı. Kaşlarının kıvırcığı ancak sesinin hüzünlü tonuna yenik düştüğü anlarda görünür oluyordu. Şaşırıyorsa şaşkınlığının, korkuyorsa korkusunun, merak ediyorsa merakının doğal yansıması oluyordu. Fakat kendisi olduğunun farkına varır varmaz kaçıyordu kendinden. Şaşırmış olmayı, şaşkın olmayı, bir şeyi çözememiş, anlayamamış olmayı kabullenemiyordu. Hele Ali'yi anlayamamak düşünebileceği bir şey değildi. Ali'nin benim ve yaşamın öğretmeniyken değil de doğal yapısıyla kendisiyken yakalamaya çalışıyordum onu. Çünkü onu bu yanından yakalamaya gereksinimim vardı. Ali'nin doğal izlerini bulmam, Ali'yi izleyebilme, izlerini toplayabilmem, onu bu yanından yakalamamı gerektiriyordu. O ise Ali'yi sürekli olarak beni de kendisi gibi inandırmaya çalıştığı yorumlarıyla anlatıyordu. Yorumlarına başladığında sadece Ali'yi değil, kaşlarının kıvırcığından başlayarak her şeyiyle Gisela'yı da yitiriyordum. İlk buluşmamızdaki ilişkimiz konuşmadan çok bir kovalamacaydı. Bana karşı daha beni görmeden ön yargılarla başlatıp görüşmemizle birlikte yoğunlaştırdığı nefretini önemseyecek olsaydım, ilişkimiz ilk günün ilk konuşmasında kesilecekti. Nice yolu, nice insan sesini, nice zorluğu birbirine ekleye ekleye ulaşmıştım Gisela'ya. Nice kayıpların, nice kayıpların, nice ayıpların içinde dolana dolana gelmiştim Gisela'ya. Benim aradığım, onunsa benzerlikleriyle anlattığı çocuğun Ali olduğunu söylediğimde, "Hayır, adı Hasan'dı," demişti. Bu karşı çıkışı ise anlattığı kişinin Ali olduğuna kanıttı benim için. Ali'nin izleri vardı Gisela'da. Gisela, Ali'nin izi üstündeydi. Demek ki Ali, yaşamı içine Hasan'ı da almıştı. Adını söylemeyişi, belki korkusunun bir önlemiydi. Fakat önlemini yakınından almıştı. Demek ki Hasan'ın ölümü de Ali'ye yuvalanmıştı. Ben bunları düşünürken Gisela, adının Ali olmasına da, sizin sorduğunuz çocuğun benim tanıdığım çocuk olmasına da olanak yok demiş. Kaşlarının birini, kıvırcığını da yok edercesine alnına doğru çatallayıp, çünkü Hasan bana adını yalnız söyleyecek kadar yalancı ve herkesin sandığı gibi kötü ve geri zekalı birisi değildi. Yaşamında belki de ilk kez benimle güvenerek her şeyini açık açık konuşmuştu diye eklemişti. Sonra da elindeki kalemle önündeki kağıdı çiziktiriveriyormuş rahatlığı içinde, sesini de kendince rahatlatarak, bu gibi çocuklar korku ve kuşku durumunda güvenlerini yitirirler. Ancak o zaman o da yalancı oldukları için değil, korunmak için yalan söylerler ve yalanı daha çok polis gibi korktukları kişiye söylerler. Kendisine yardım için çırpınan kişiye değil. Bu çocuklar geri zekalı değil, tam tersine çok zeki çocuklardır diye yorumlamıştı sözlerini. Konuşması sırasında elindeki kalemle önümdeki kağıda çiziktirdikleri çiçek desem çiçeğe benzemeyen, kuş desem kuşa benzemeyen, yüz desem yüze benzemeyen karalamalardı. Karalamalar arasında bir şeye benzeyenler de belli ki sayısız kez çizile çizile ezberlenmiş, artık kalemi eline alınca çizilmesi tik gibi kaçınılmaz olmuş şekillerdi. Kağıda yansıyan karmaşıklığına dikkat ettiğimi fark edince karaladığı kağıdı buruşturup çöp sepetine atmıştı. Konuşmaya başladığımız sıradaki nefretini anımsatan çizgiler dolaşmıştı yüzünde. Onun nefretini önemsemem gerektiğini de ilk kez o zaman hissetmiştim. Çünkü yaptığı her şeyi inanarak yapıyordu. Hiçbir şeyi geçici bir görev anlayışıyla yapmıyordu. Söylediği her şeyi içtenlikle inanarak söylüyordu. Bir anda bana düşman olabileceğini, hatta beni de Ali'nin suçlusu sayabileceğini hissetmiştim. Kızgınlığının bir tepkisi olarak değil, gerçekten inanarak bir anda düşman olabilirdi bana. Korkum, düşman sahibi olacağımdan değil, bana düşmanlık duyması durumunda Gisela'yı yitireceğimdendi. Gisela'yı yitirirsem Ali'nin Gisela'daki izlerini de yitirecektim. Yeterince bulmadan yitirmek istemiyordum ikisini de. Gisela'nın her şeyin suçlusu olarak biraz da benim gibi insanları görüyor olmasına da alıştırmıştım kendimi. Sesine yerleştirdiği ölçülü biçili bir tonla, "Sakin olun, sakin olmanız gerekir, telaşlanmanıza gerek yok," uyarılarını sık sık tekrarlayan da oydu bana. Fakat en sakin olduğum anlarda öfkelini veren de yine kendisiydi. Söylediklerine katılmadığım, hele eleştirdiğim, hele hele doğru olmadığını söylediğim anlarda Gisela'yı yatıştırabilmenin, hırçınlığını dindirebilmenin olanağı yoktu. Böyle bir anında ona Hasan'ın fotoğrafını ve Hasan'a ilişkin bazı küpürleri göstermiştim. Öfkesi çoğalmış mıydı, şaşırmış mıydı, küfür mü etmişti, bağırmış mıydı anlayamamıştım. Anladığım tek somut şey, hiç olmazsa küpürlerin fotokopilerini istemesiydi. Onu da açıkça söylemişti. İstersen Hasan ya da Ali olarak değil, adını ölüm olarak koyalım üstünde konuştuğumuz şeyin. Gelip seni bulduğu yerde onu kendisinin gerçeğinde ara. Sendeki izdüşümlerinde, düşlerinde ve kesin kes doğru olduğunu sandığın teorilerinde yaşamaktan vazgeç. Anılarına kendi istediğin gibi renkler, biçimler verdiğin için anılarına kaynaklık eden gerçekler de anlamını yitirmiş. Sana geldiğinde de ölüydü o. Ölü doğmuştu çünkü. Ya git ölü doğduğu yerde tanış onunla ya da ölümünde sürdüğüm izlerinde bana katıl diye konuşmaya başlamıştım ki Başladığım anda da böyle konuşuyor oluşumun pişmanlığıyla tıkanmıştım. Dişanoğlu kırabilecek her şeyden kaçındığımı, hatta pişmanlığımı bile sezemeyecek denli uzağımdaydı. Dişanoğlu'nun kendisi benimle gelmemişti fakat kıvırcık yanının duygusuyla uzun süre içim sıra benimle gelmişti. Anlattıkları bir yerden sonra sadece kendisine ilişkin olmaya başladığında, yaşama ilişkin yorumları artık Ali'den çok kendisini arayan yorumlar olmaya başladığında Gisela'da da tıkanmıştım. Ali yoktu artık. Ali'nin izleri Gisela'da da dağılmaya başlamıştı. Ali sahipsiz bir sokak kedisinin izleriyle kalmıştı onda. Gelip bir ara evine sığınmış, boşluğunu üzüntü mirası olarak bırakıp gitmişti. İnsana insan olduğunu anımsatan şefkatin, insancılığın izleriyle kalmıştı. Bulduklarıyla Gisela doymaya başlamış, Ali yine kendi açlığının dünyasına doğru gitmişti. Vahşetin insan gövdesine yansıyan izleriyle kalmıştı Ali Gisela'da. Gisela, vahşeti sadece Ali'nin gövdesindeki izlerde aramış, Ali ise yansıması olduğu yaşamda yitip gitmişti. Cehaletin sonuçları olmanın izleriyle kalmıştı Ali Gisela'da. Aydınlıktaki kentlerin nimeti sayılan bilginin gözleri Ali'yi ne doğumunda ne ölümünde görebilmeye yetmemişti. Gisela'nın kendini aranışlarında bulanıp ölümüne doğru yetişini sürdürmüştü. Gisela Ali'nin acısında kendi doyumunu aramıştı. Ali acısının doyum sağlayan izleriyle kalmıştı Gisela'da. Şefkatin açlığını çekiyordu Gisela. Ali'nin acılarına duyduğu şefkatle kendi açlığını doyurmaya çalışmıştı. Yalnızdır Gisela, Ali'nin sahipsizliğinde kendi yalnızlığını gizlemeye çalışmıştı. Ölümden korkuyordu Gisela, ölümün çocuğunda ölüme kafa tutmuş, korkusunu unutmaya çalışmıştı. Bilgi çöplüğüydü Gisela, zengini sandığı şeyin yoksunu, güçlüsü sandığı şeyin halsizi, haklısı sandığı şeyin haksızıydı. Bildiğini sandığı şey bilgisizliğin, duyduğunu sandığı şey duygusuzluğun, gördüğünü sandığı şey körlüğün, bulduğunu sandığı şey yitirmiş olduğu şeyin izleriydi. Dağılmaya başlamıştım Gisela'da. Artık Ali yoktu. Ali'yi arayabileceğim hiçbir yer yoktu. Ucu bucağı görünmez denli düzdü her yan. Düz ve kaygandı. Düz ve kaygandı aydınlık. Dağda bulduğum Ali'yi düzde yitirmiştim. Ağaçlarına dek tek tek sayılmış, numaralanmışçasına düz, kaygan ve aydınlıktı her yan. Zifiri karanlıkta bulduğum Ali'yi aydınlıkta yitirmiştim. Tozun toprağın içinde bulduğum Ali'yi sabun köpüklüğüyle durulanmış asfaltlarda yitirmiştim. Boş, ıssız dağları da yoktu aydınlıktaki kentlerin. Yılanlı, çıyanlı, cesetli, leşli, sıtmalı çöplükleri de yoktu. Yitmişti Ali, yok olmuştu. Aradığım yerlerde yoktu Ali. Aydınlıktaki kentlerde Ali'yi arayabileceğim, Ali'nin gitmiş de kokusuna sığınabileceği yerlerde yoktu. Her yan dümdüzdü, kaygandı ve aydınlıktı. Çöpler torbalanmış, çöplükler ağaçlandırılıp parklanmıştı. Pencereler göz göz insan doluydu. Herkes birbirini, herkes çöplerini, herkes sokaklarını gözlüyordu. Garajlar da yoktu, ışık olmuş, caddelere dağılmıştı. Döl kokusu parfümle sıvanmıştı. Aydınlığın belirsiz boşluğundaydı Ali'nin izi. Ali, Gisela'nın bir yanından sonra aydınlığa karışmış, görünmez olmuştu. Dönüp dönüp Gisela'yı aramam, dönüp dönüp Gisela'ya gelmem de bundandı. Beni artık görmek istemediğini söylediği zamanlarda bile, vedalaşıp ayrıldıktan bir süre sonra bir fırsatını buluyor, yine Gisela'ya geliyordum. Bir kezinde bir papazdan söz etmişti Gisela. Ali'nin yitiriverişini, papazın lanetinden korkmuş olabilir diye yorumlamıştı. Sonra da uygunsuz bir anda yakalanmış gibi kendi sözünden tedirgin olmuştu. Sanki suçluluk duygusuna kapılmıştı da kapıldığı duygudan kaçıyormuş gibi tedirgin olmuştu. Belirli günlerde çocuk ıslı evine eğitimci olarak geliyordu papaz. Çocuklarla konuşuyor, sorunlarıyla ilgileniyordu. Her ulustan çocuğa anlayabilecekleri dilden İncil ve diğer dini kitapları getiriyordu. Kimi zaman ikişerli üçerli, kimi zaman tek tek, kimi zaman topluca konuşuyordu çocuklarla. Ali'nin kalma sorunu çözümsüzleştiği bir sırada Gisela papazı da bir çare gibi düşünmüştü. Yardım edeceğinden emin olarak Ali'yi anlatmıştı papaza. Papaz her zamanki sakinliğiyle dinlemeye başlamıştı Cisela'yı. Bir noktasından sonra içinden mırıldandığı dualarına dönmüştü. Giderek dudaklarının kıpırtısı dua seslerini ulanmaya başlamış, sonra da ilgisini kibarca Cisela'dan uzaklaştırmış, çevresine bakınmaya, başka ilgi odakları aramaya başlamıştı. Cisela'nın sustuğu an papaz kısaca Ali'nin Almanya'da kalabilmesi için hiçbir şey yapamayacağını söylemiş, ruhunun ve gövdesinin temizliği için Ali'nin sürekli dua etmesini ve tedavi görmesini önermişti. Yakınlaştıkça, dinledikçe, alıştıkça Ali'yi daha da şefkatle sevmeye başlamıştı Cisela. Fakat şefkatinin doruğunda yitirmişti onu. Yitirmiş olmayı kabullenemiyordu. Ali'nin neden yitiverdiğini de nasıl yittiğini de anlayamamıştı. Yaşama ilişkin yorumlarında fazla ısrarlı olmadığı tek nokta buydu. Ali'ye ilişkin konuşmamız süresince Cisela'nın ağzından anlayamıyorum sözünü duyduğum tek noktaydı. Anlayamıyorum neden kaçtı ve bana da haber vermeden diyordu. Sadece cismiyle değil, hakkında uzun uzun konuşurken düşündeki çizgileriyle de yitiyordu Ali'yi. Ali üstüne konuşuyordu fakat sanki Ali'den çok kendini arıyormuş gibi konuşuyordu. Gittiği kesindi Ali'nin, gittiği kesindi. Çocuk ister evine bir daha dönmeyeceği de kesindi. Nereye gittiğinin bilinmezliği de kesindi. Cisela'nın bunu bilmediği, bilemeyeceği de kesindi. Fakat döndürüp dolaştırıp beni Cisela'ya iten bir şey vardı. Kalmış bir şeyler vardı sanki Cisela'da. Ondan uzaklaşmamı engelliyordu bu duygu. Cisela sadece kendisi için önemli olanları anlatıyordu. Kendisi için önemli olanlar Cisela'nın içinde iz bırakmıştı. Bense Ali için önemli olanları arıyordum. Ona ulaşmanın olanağı yoktu başka türlü. Son görüşmemiz olduğunu söyleyip ayrıldığımız günden 3 gün sonra yine dönmüştüm Cisela'ya. Çocuk ısla evinin giriş katındaki oturma salonunda çocuklar topluca televizyon seyrediyordu. Cisela da aralarında oturuyordu. Isla evinin diğer 2 eğitimcisi de salondaydı. Beni görünce irkilmişti Cisela. Belki de tam Ali'yi anımsadığı bir anda kapıda görünmüştüm. İrkilmişti ve duygusunu yenmeye çalıştığını gizleyememişti. Göz göze geldiğimde soğuk bir şekilde gülümseyip televizyona dönmüş, aklının bende takılı kalışını acemice gizlemeye çalışarak televizyon izlemeyi sürdürmüştü bir süre. Kapıda beni gördüğü yerde hiç kıpırdamadan onu beklemiştim. Birden yeniden kalkmış, bana hiç bakmadan fakat arkasından geleceğimden emin bir duyguyla yandaki odaya geçmişti. Esmer çalığı teni, beyazlar, kırmızılar arası bir renk almıştı. Benzeri cümlelerle, benzeri cümlelere benzeri anlamlar yükleyerek birbirimizden Ali'ye ilişkin yeni haber olup olmadığını sormuştuk. Yeni bir durum olmamakla birlikte biraz konuşabiliriz umuduyla gelmiştim dediğimde, o gün benimle konuşamayacağını, olanağı olmadığını ve artık konuşmak istemediğini söylemişti. Haber vermeden gelişimi de doğru bulmadığını hissettirmişti. Ali de habersiz gelmişti dediğimde hiç konuşmaksızın sadece şakak kemiklerini kımıldatmıştı. Çocuklarla birlikte doğanın korunmasına ilişkin bir eğitim programı izliyorlardı. Bunu açıklamış, ertesi gün izinli olduğunu söyleyip bir ara buluşabileceğimizi eklemişti. Sonra gidip çocukların arasındaki yerine oturmuştu. Buluştuğumuzda onu televizyon odasında gördüğümden beri içime takılmış olan bir duyguyla, o nasıl karşılıyordu televizyonu diye sormuştum. Alaycı bir ses tonuyla, televizyondan korkacağını, seyretmeyeceğini, televizyonu bilmediğini falan mı düşünmüştün diye başlamıştı konuşmaya. Her çocuk gibi o da ilgiyle izliyordu, heyecanlanıyordu, kapanmasını istemiyordu diye eklemişti. Zaman zaman Ali ile birlikte televizyon izlediklerini o gün anlatmıştı bana. Yarım kalmış bir şeylerin izlerini bulmuş gibi dinliyordum. Ali ile izledikleri son film hayvanlara ilişkin bir filmdi. Böcekler, kuşlar, yırtıcı vahşi hayvanlar, sürüngenler, maymunlar gibi hayvanların çiftleşmeleri ve üremelerine ilişkin eğitsel bir filmdi. Çocukların ilgiyle izledikleri bir programdı. Ali, ilgiyi de taşıyan bir duyguyla soluksuz izlemişti filmi. Film süresince gözleri ekrana çakılı kalmıştı. Cisela Ali'nin filme ilgisini, belki de ilk kez bu konuda içsel bir film görüyordu, kendini unutmuşçasına filme kapatılmıştı diye niteliyordu. Filmin başlamasından bir süre sonra Gisela yeniden kalkıp Ali'nin yanına oturmuştu. Diğer çocuklar sık sık kahkaha atarak, birbirleriyle şakalaşarak, argo sözler savurup kıkırdayarak seyrediyorlardı filmi. Ali yerine çakılıp kalmıştı. Gözleri kendinin değilmişçesine büyümüştü. Gözleri gövdesi olmuşçasına büyümüştü. Filmin bir kesiminden sonra kıpırdanmaya başlamıştı. İsteği dışında kıpırdıyordu. Zaman zaman boğazını sıkıyorlarmış gibi soluyordu. Terlemeye başlamıştı. Kasılır gibi oluyordu. Sanki bir köşeye sıkıştırılmıştı ve kaçamıyordu. Gisela, bir ara kolundan tuttum. Hem tüy gibi hafifti hem de kasılmıştı. İsterse odasına çıkabileceğini, isterse diğer salona geçebileceğimizi söyledim. Fakat pür dikkat filme dalmıştı, beni duymuyordu bile, diyordu. Filmden sonra da film sürüyormuşçasına televizyondan bakışını ayırmamıştı Ali. Televizyonda çizgi film başlamıştı. Çocuklar gülerek, şakalaşarak izliyorlardı. Yalnızca Ali'nin bakışlarındaki anlam değişmemişti. İlk filmin yüzüne çizdiği donuk şaşkınlıkla bakıyordu televizyona. Gisela Ali'ye böyle filmleri daha önce de görüp görmediğini sormuştu. Hayvanların üremelerine ilişkin neler bildiğini öğrenmeye çalışmıştı. Gisela, görmemiş fakat atların, eşeklerin, köpeklerin çiftleşmesini görmüş. Bana onu söyledi. Eşekle, köpekle çiftleşen insanları da görmüş, diye aktarıyordu Ali'nin yanıtını. Ali'nin filmi sonuna dek izlemiş olmasından hoşnuttu Gisela. Koşullandığı kimi sorunlarını aşmasında yardımcı olacağını düşünüyordu. Düşüncem ertesi gün filmi konu alarak onunla bu sorunlar üstüne konuşmaktı. Suçlanmak korkusuyla kendinde sürekli gizlediği bir şey vardı. Suçluluk saplantısından kurtulması birçok konuda rahatlık sağlayacaktı, diyordu. Sonra sorunun önemini bana da biraz olsun kavratabilmek duygusuyla, çocuklardan en önemli saplantı suçluluk saplantısıdır. Suçluluk saplantısı içindeki bir çocuğun ruhsal durumunu doğru saptayıp aşmasına yardımcı olamazsanız onunla anlaşabilmeniz de olanaklı değildir. Ne o size açılır ne de siz onu anlayabilir ve ona yardım edebilirsiniz. Özellikle bu gibi çocuklar için suçluluk saplantısı daha da önem kazanır. Çünkü toplum, aileleri ve hatta eğitimciler bile onları suçlu görmektedir, diye başlayan uzun yorumlar yapmıştı. Gisela'nın suçluluk saplantısı içindeki çocukların topluma yeniden kazanılması için uygulanması gereken yöntemlere ilişkin yorumlarını dinledikten sonra istemeye istemeye çocuğu topluma kazanma yerine keşke toplumu çocuğa kazanma yöntemlerini geliştirmiş olsaydınız demiştim. Gisela yine kaşının birini alnında çatallamış, bir süre dik dik yüzüme bakmıştı. İstemeye istemeye söylemiştim çünkü gerçekten Gisela'yı kırmak istemiyordum. İyi bir insandı. Kötü sonuçlananlar da dahil hiçbir şeyi kötücül duyguyla yapmıyordu. Bir elbisesi vardı ve o elbiseye göre insan arıyordu. Fazlalığı ve eksikliği elindeki elbisede değil, elbiseye uymayan insanlarda arıyordu. Sonra kendine göre son derece iyicil duygularla elbiseye uymayan insan kısaysa kolundan bacağından çekip uzatmaya, uzunsa kesip kısaltmaya çalışıyordu. Çünkü giysisiz insanı giyindirmek gibi iyicil duyguları vardı. Yaşamda hep iyi şeyler olsun istiyordu. Güzel ve iyi şeyler için çırpınan bir insandı. Üstelik kendi karmaşıklığını yanlış yerde arıyor olması da onun suçu değildi. Giysilerinin üstünde ireti duruşu gibi kendisi de duygularıyla yaşadığı toplumda ireti duran birisiydi. Yaşarken boynuna taktığı kültür anahtarıyla açamayacağı hiçbir bilinmezlik kapısı olmadığına koşullanmıştı. Belki Tanrı'ya inanmıyordu fakat Tanrı'ya inanırcasına bilgisinin doğruluğuna inanıyordu. Kültürün beşiği olan bir dünyada doğduğuna, kültürün arı sütüyle emzirildiğine ilişkin koşullanması çocukluğundan başlamıştı. Ve güçlüler aleminde büyümüştü. Bu alem öyle bir alemdi ki güçlüler her zaman haklı, güçsüzler her zaman haksızdı. Hem güçlü hem haksız olmanın inanılmaz olduğu bir alemdi. Güçsüzün hakkı da ancak güçlü tarafından ve güçlünün belirlediği kadarıyla verilen bir alemdi. Yoksul ülkelerin en yoksul insanlarıyla zengin ülkelerin en zengin insanlarını aynı kulvarda yarıştırıp yoksul ülke insanlarının hep köylü, zengin ülke insanlarının hep kentli görüldüğü bir alemdi. Yoksulluğun kültürsüzlük ve güçsüzlük, zenginliğin kültürlülük ve güçlülükle eşitlendiği bir alemdi. Uygarlığın simgesi olarak zenginliğin, ilkelliğin simgesi olarak yoksulluğun görüldüğü bir alemdi. Gisela da böyle bir alemde büyümüştü. Yaşamı maymuncuk gibi her biçime giren teorileriyle yorumluyordu. Hele kapısız bacasız derme çatma sorunlarıyla karanlıktaki kentleri ve o kentlerin insanlarını anlayıp yorumlamayı hiç de zor bulmuyordu. Hele ki dilini de bildiği Anadolu insanı Gisela için uzmanı olduğu bir konuydu. Kendini uzmanı saydığı insanlara bir kuşçunun nesli tükenmekte olan bir kuşa bakışı gibi bakıyordu. Fişlediği, halkaladığı, tüm özelliklerini bildiği bir deney kuşuydu Ali Gisela için. Oysa ki sadece Ali'yi değil, kendisini de anlayamıyordu Gisela. Söyleseydim, bu sözüme de anlayamayacaktı. Tersi, bilgisizliği kabullenmesi olacaktı çünkü. Fakat yaşadığı son olayla bilgisizliği kabullenmek gibi zor bir engelin önünde çakılıp kalmıştı. Biriktireceği şey bilgiden çok yanılgı olacaktı artık. Aydınlıktaki kentlerin insanına, hele karanlıktaki kentlerden iseniz, bir şeyi bilmediklerini bir yana, az bildiklerini bile kabul ettirebilmeniz olası değildi. Bu nedenle de öğretmekten çok öğrenmek için dinlemek zorundaydım Gisela'yı. Bu duyguyla, peki seyrettiğiniz filme ilişkin konuşma olanağınız oldu mu? Ali'nin duyguları nelerdi, filmi nasıl karşılamıştı diye sormuştum. Birkaç kez hüzünlü bir duyguyla başını iki yana sallamıştı Gisela. Bir fırsatı kaçırmış olmanın hüznüyle yazık ki bu gerçekleşmedi diye yanıtlamıştı. Çünkü Ali yoktu artık. Ali'nin o gün akşam yemeğinden sonra hasta olduğunu söylüyordu Gisela. Bir çocuğun daha karnı ağrımıştı. Bu nedenle Ali'nin rahatsızlığını da yemeğe yoracak olmuşlardı. Fakat hasta olan başka çocuk yoktu. Ali odasına çıkar çıkmaz böğre böğre kusmuştu. Midesi ağzından çıkıyormuşçasına kusmuştu. Sonra kıvrılıp yatmıştı yatağına. Büzülüp küçücük olmuş, tıpkı geldiği gündeki gibi sırtını yatağın duvara dayalı başucuna çevirmiş, kollarını karnına dek çektiği bacakları arasına sıkıştırmış, boynunu omuzları arasına çekip başını bağrına gömmüş, derin bir uykuya dalmıştı. Geldiğinden birkaç gün sonra yavaş yavaş vazgeçmişti böyle uyumaktan. Son üç gününde yine öyle yatmaya başlamıştı diyordu Gisela. Ali uyurken zaman zaman titriyor, inler gibi sesler çıkarıyordu. Bir süre yanında durmuştu Gisela. Doktor çağırmayı düşünmüş, Ali uykuya dalınca vazgeçmişti. Vazgeçmesinde biraz da kendi korkusu vardı sanki. Islak bir bezle Ali'nin alnını silmiş, terden yapışmış saçlarını parmaklarıyla taramış ve odasının kapısını kapayıp gitmişti. Gisela ertesi gün geldiğinde Ali yoktu. Çocuk ısta evinin her yanına bakmışlar, sokaklara bakmışlar, Ali'yi bulamamışlardı. Nereye gittiğini, nasıl gittiğini ilişkin bir iz de bırakmamıştı. Kat kapıları da kilitliydi. Çocuklar odasına giren ya da çıkan kimseyi de görmemişlerdi. Odasının bahçeye bakan pencere camı bir bölümüyle kırıktı. Fakat küçük bir karelik bölümü kırıktı. Pencere açılmamıştı. Yatak örtüsünün yatağının ayak ucuna yakın bölümünde kan izleri vardı. Ali yoktu. Yatakların altında, yatakların üstünde, dolaplarda, odalarda, bahçede, bodrumda, bürolarda, mutfakta, çalışma atölyesinde hiçbir yerde Ali'ye ilişkin bir iz bulamamışlardı. Gisela'nın Ali'ye aldığı gömlek ve kazak da odadaydı. Gisela'nın aldıklarından sadece kol saatini bırakmamıştı. Zaten en çok onu sevmişti ve hiç çıkarmamıştı kolundan diyordu Gisela. Çakmağını ve tır şoförlerinin verdiği kartları da götürmüştü. Gisela'nın verdiği kartpostalları almamıştı giderken. Tıpkı geldiği gibi gitmişti. Beklenmedik geldiği yerden beklenmedik bir biçimde yok olmuştu. Gisela çaresizlik içinde kalmıştı. Ali'nin yok oluşuna ilişkin düşündüğü hiçbir şeye bir anlam veremiyordu. Çocuk ıslah evinde o gün nöbetçi olan eğitmen hemen polise bildirmek istiyordu. Gisela ilkin karşı çıkmış, sonra karşı çıkışına da bir anlam veremeyip polis için tutulan raporu sessizce imzalamıştı. Gisela kendisi için ve yine kendisinin yarattığı bir pişmanlıkla kendi kendisini kamçılıyordu. Son buluşmamızda kesik kesik konuşuyordu. Daha önce de sayısız kez sorduğu soruyu değişik biçimlerde yineliyor, onu neden aradığımı soruyordu. Benzeri sorularına verdiğim hiçbir yanıta inanmamıştı. Daha doğrusu yanıtlarıma bir anlam verememişti. Gisela bir şeyi anlayamadığı zaman anlayamadığını kabullenme yerine anlamsız olduğunu söylüyordu. Onu değil, mirasını arıyorum. Daha doğrusu acılarını. Yaşamdaki ölümünü arıyorum onun, ölümdeki yaşamını. İçimdeki ölüm yavrusunu yaşatabilmem için acısıyla beslemem gerekiyor onun. Acılarında gizli duran kuvvetini arıyorum. Onurum için arıyorum. İnsan olmaya yaraşmak için arıyorum. Sendeki, bendeki, karanlıktaki, aydınlıktaki yitmişliğini arıyorum. Vahşetin aydınlıktaki kentlerde köpürüp karanlıktaki kentlere yayılan zehrini arıyorum. İnsanın duyulmaz olmuş sesini arıyorum gibi yanıtlar vermiştim Gisela'ya. Son konuşmamızda Gisela'nın tanımlayamadığı bir şeylerden ürkmeye başladığını hissetmiştim. Dinlerken de kuşkuluydu, anlatırken de. Çevresindeki sesleri dinleyerek konuşuyordu. Alışkını olduğu, tanıdığı seslerden bile ürküyordu. Hastasından mikrop bulaşmış doktorun duygusuyla yaşıyordu artık. Bir yanında ermişlerce kutsanmış bir doyum, bir yanında pişmanlık dolanıyordu. Duygusunun iki ucu arasında gidip geliyordu sürekli. Kaçamıyordu duygusundan. Tiki olmuştu. Gisela'ya Ali'den kalmış bir mirastı. Gidip karanlıktaki kentlerde yaşamayı düşünüyordu Gisela. Bu düşünün masalsı görüntülerinde yaşamaya başlamıştı bile. Çöllerin, bozkırların, Asya evlerinin düşündeki görüntülerini yansıtan kartpostalları vardı. Posterleri, örtüleri, giysileri vardı. Karanlıktaki kentleri, posterlerin büyüleyici görüntüleriyle evinin duvarlarında yaşıyordu. Örtülerde, boyun bağlarında, kilimlerde, kartlarda yaşıyordu. Gisela konuşmamızın bitmesini istediği zamanlarda işlerine yetişemediğinden söz ederek ya da sık sık saatine bakarak gitmem gerektiğini kibarca çağrıştırıyordu bana. Fakat kalkmaya her yeltenişimde de neden acele ediyorsun diye soruyordu. Son görüşmemizde de böyle olmuştu. Gözlemimi kendisine söylediğimde sesinin çocuksu tonuyla doğru değil demiş, sesine eğitmen tonu vererek, böyle düşünsem çeşitli sözlerim ardına saklanarak ya da saatime bakarak değil açık açık söylerdim. Kuşkular ve şüpheler sizin yüreğinizin tek besini olmuş. Fakat kendi şüphenizle kendi kendinizi yiyorsunuz. İnsanlık tarihinin klasik bir konusudur bu diye eklemişti. Gisela'ya onu artık hiçbir zaman rahatsız etmeyeceğimi söyleyip kalkarken elimdeki dosyayı da masasının üstüne koymuş. Daha önce vermemiş olmamın üzüntüsünü bir türlü aşamadım. Sizin Hasan diye tanıyıp yardım etmeye çalıştığınız, benimse onurumu kazanmamda yardım etmesi için Ali diye aradığım ölünün belgelerini sizin için hazırladım. Dilerim ki pişmanlığınızın mezarlığında bir mezar taşının antik süsü gibi saklamazsınız. Çöl posterleriniz kadar büyüleyici olmasa da yaşamımızın bir görüntüsüdür demiştim. Esmer teni bir anda kırmızıya çalmıştı. Bu kez Almanca bağırmaya başlamıştı. Tüm gücüyle bağırarak benden kurtulmak istediğini, delirebileceğini, sesimden nefret ettiğini, dosyamı da alıp defolup gitmezsen polis çağıracağını, içimde ceset taşıyan bir deli olduğumu, manyak olduğumu, ilkel olduğumu, barbar olduğumu, vahşi olduğumu, uğursuz olduğumu, dişlerimi fırçalamayı bile bilemeyecek denli uygarlık dışı olduğumu, pis koktuğumu, kör kütük bilgisiz ve kültürsüz olduğumu, karamsarlık ve nefretle dolu olduğumu, tırnaklarımın kirli, saçlarımın yağlı olduğunu, cinayete yatkın ve katil ruhlu olduğumu söylemişti. Sesi kısılana dek bağırmıştı. Böyle bağırırken kaşlarını alnında çatallamayı unutmuştu. Tam tersi, saçlarının kıvırcığı kaşlarında da yansıyordu. Dış kapıdan sokağa çıkana dek duymuştum sesini. Pişmanlığına doğru uğurlamıştı beni. Ali bir parçasıyla Gisela'yı da alıp gitmişti. Ali için bir parçasını da ben almıştım giderken. Bir parçasıyla kendini Gisela'da bırakmıştı Ali. Ali için kendimden bir parçayı Gisela'da bırakmıştım. Bakışlarından parçalar bırakmıştı Gisela'ya Ali. Ürktükçe sessizleşiyor, içindeki çivili kutuya kilitleniyordu Ali. Gizlenmekten başka silahı, kendi canından başka korunağı yoktu çünkü. Aynı duyguyu Gisela bağırarak yaşıyordu. ne kadar bağırabiliyorsa tutsağı olduğu duygunun hücrelerini de o kadar genişletebiliyordu ve zaten bağırabilmesi güvence altına alınmış bir toplumda büyümüştü. Gisela bildiğini sandığı her şeyin eksikliğini yaşamıştı Ali'de. Ali'nin bir sahibe gereksinimi olduğunu düşünüp sahiplenmişti Ali'yi. Ali ise gidişiyle Gisela'yı sahipsiz bırakmıştı. Kendinde varsaydığı onca sabır, onca hoşgörü, onca bilgi, onca olanak, onca inceliğe karşın sabırsız, anlayışsız, bilgisiz, olanaksız, kaba kalmıştı Gisela Ali'nin karşısında. Duygusallaştığı oranda da duygusu kendi canının kamçısı olmaya başlamıştı. Bir ölüm düşü görmüş olmaktan korkuyordu Gisela. Bir kezinde bana, ''Ölümden korkar gibi korkuyorum senden.'' demişti. Kendisinin de insanın en insani yanlarını katleden bir toplumda yaşadığını, bu nedenle herkesin biraz ölü olduğunu, ölüden farksız hatta ölüden daha içtenliksiz, daha monoton, daha robot, daha aldatılmış, daha kirli, daha cinayet ortağı olduğunu söylediğimde, içinde yarasa taşıyan birisin diye söylenmiş, korkulu gözlerle bakmıştı bana. Ayrılışımızdan sonra iki kez kart yollamanın dışında Gisela'yı bir daha hiç aramadım. İlk kartımı ayrılışımızdan birkaç gün sonra yollamıştım. Aldığında ne düşündüğünü, ne yaptığını bilmiyorum. Adresim olarak karanlıktaki kentin çöplüğünü yazmıştım. Söylediği ve düşlediği gibi gerçekten bir gün yaşamak için oralara gidecek midir bilmiyorum. Yaşamak için değil de görmek için bile olsa giderse eğer, aydınlıktaki kentlerde satılan posterlerindeki görüntülerinden sevdalanıp bir ömür geçirmeye özendiği çöllerde, bozkırlarda ne yaşar, ne kadar kalır, ne kadar dayanır bilemiyorum. Yolladığım karta Ali'den onda kalanın kaçamayacağı bir ölüm duygusu olduğunu yazmıştım. Kötülük mü ettim, iyilik mi onu da bilemiyorum. Kartın diğer yüzünde leylaklar vardı. Leylaklardan ona hiç söz etmediğimi, kart yazmayı düşündüğümde anımsamıştım. Onun çok sevdiği Asya köy evleri, bozkırlar, çöl gibi görüntüler taşıyan bir kart değil de, leylaklar olan bir kat bulabilmek için kentin sokaklarında ne kadar dolaştığımı düşündü mü onu da bilmiyorum. Ali ve Hasan'a ilişkin küpürleri yolladığım karta iliştirmiştim. 9. Yaşamı ölümünde gizliydi. Ölümü yaşamında. Tanrı bahçesinde açmış bir günah çiçeğiydi. Yalnızlıktı yazgısı. Yalnızlık ki, yolunmuş çiçeğinin yarasını dudağında taşıyan dalların ağdıydı. Ali, kendini boğmak isteyen ölüyü tanıyordu. Her bir parçası tanıdığı birilerine aitti. Burnu, gözleri, kulakları, kaşlarının çatallanışı, sol gözünün altındaki tik, boynunun sivri horoz kemiği, uzun tırnakları, oyulmuş gözü, köpüklü ağzı, topal bacağı ayrı ayrı tanıdığı birilerini anımsatıyordu Ali'ye. Soludukça kanatları açılıp kapanan burnu, çenesindeki ben, sararmış dudakları, şark çıbanlı yüzü, çolak kolu tanıdığı birilerinin parçalarıydı ve her biri canlıydı, kıpırdıyordu. Ölüm bir gövdede birleştirmişti onları. Ölümde birleşmişler, bir gövdenin parçaları olmuşlardı. Ali'yi boğmak isteyen ölünün gövdesinde tanıdığı bin ayrı insanın parçaları toplanmıştı. Binlerce insandan oluşmuş, kara karanlık bir gövdesi vardı Ali'yi boğmak isteyen ölünün. Tanıdığı herkes kendini boğmak için birleşmişti sanki. Köpekler gibi uzanıyor, fareler gibi sokuluyor, kargalar gibi dönüyor, akbabalar gibi bakıyordu. Usul usul boğmaya çalışıyordu Ali'yi. Ölünün yüzü donuktu, kurtlanmaya başlamıştı, gözlerinde kurtlar kaynaşıyordu. Hırıldıyor, hırıldadıkça gırtlağında kabaran kurtlu köpük Ali'nin gırtlağına akıyordu. İrinli bir köpüktü, lağımlı bir köpüktü, çürümüş döl kokan bir köpüktü. Ölünün ağzında köpürüp taştıkça Ali'nin soluk borusunu dolduruyordu, kustururcasına dolduruyordu. Ölünün elleri Ali'nin boynuna kenetlenmişti. Kurtluydu elleri, tırnaklıydı, karıncalıydı, eti, kemiği kurumuştu. Yağlıydı, eldivenliydi. Taş yüzüklüydü. Ali ölünün boynuna kıskaç gibi kenetlenmiş ellerinden kurtulmak için çırpınıyordu. Kargalar dönüyordu Ali'nin çevresinde. Her biri etinden bir parça koparıp kaçıyordu. Köpekler uluyordu. Dünya duyulmaz olmuştu. Köpek ulumaları dışında sesi yoktu dünyanın. Köpekler dünyayı uluyordu. Fareler ayaklarını dişliyordu. Keneler delip delip sokmuşlardı başlarını derisine. Pıhtılaşmadan emebildikleri kadar kan emmeye çalışıyorlardı. Koynunda sinekler, karıncalar yuvalanmıştı. Vızıltıyla birbiri içinde kaynaşıyorlardı. Ölünün parmakları Ali'nin boynunda usul usul kenetleniyordu. Soluk alamaz olmuştu. Çırpınma gücü de azaldıkça azalıyordu. Ter içinde kalmıştı. Çırpınışı gövdesinin son yaşam dalgacıklarıydı. Bir boşluğa doğru düşüyordu Ali. Ezilerek, çiğnenerek, dişlenerek uçuyordu. Bir şeye tutunabilmek için çırpınıyordu. Tutunmaya çalıştığı her şey kaygandı. Lağımlıydı, köpüklüydü, kurtluydu, leşliydi, ısırgandı. Kendini boğmak isteyen ölüye de tutunamıyordu. Kayıyordu elleri, yanıyordu, çürüyordu. Asit içine sokmuş gibi eriyordu elleri. Ölü, Ali'ye emerek boğuyordu, soluğuyla boğuyordu. Ali bağırmak için, ağlamak için ağzını açsa da sesini bulamıyordu. Sesi kurumuştu, dili kurumuştu ağzında. Kurtlanıp köpüklenip yitmişti dili, ağzına döl dolmuştu. Hortumla döl fışkırtıyordu Ali'nin ağzına ölü. Ali'nin üstüne bataklık çamuru gibi yayılmıştı. Dipsiz bir çamur kuyusuna gömülüyordu Ali. Soluksuz gömülüyordu. Yanarak dağlanarak gömülüyordu. Ölü dua sesleriyle hırıldıyordu. Motor sesleriyle, hoparlör sesleriyle, siren sesleriyle hırıldıyordu. Marşlarla, komutlarla hırıldıyordu. Düzüşme sesiyle, dövüşme sesiyle hırıldıyordu. Ali'nin içinde battıkça battığı çamur kaynıyordu. Köpük köpük kaynıyordu. Derisi ateş gözüyle dağlanırcasına yanıyordu Ali'nin. Ölü ateşten bıçağıyla Ali'nin derisini yüzüyordu. Gövdesinde acı uğulduyordu. Acı gövdesi olmuştu Ali'nin. Hala yaşıyor oluşunun son kanıtıydı acı. Ölü parmaklarını Ali'nin boğazında bir sıkıyor, bir gevşetiyordu. Çevresindeki her şey bir netleşiyor, bir kararıyordu. Ali'nin yüzü bir netleşiyor, bir kararıyordu. Yaşıyor oluşunun duygusu bir netleşiyor, bir kararıyordu. Düşleri bir aydınlanıyor, bir kararıyordu. Aydınlık karanlık birbirine bulaşıyor, sinekler gibi birbiri içinde vızıldıyordu. Üstüne çöken ölünün yüzü bir aydınlanıyor, bir kararıyordu. Dumandı üstüne çöken ölü, çamurdandı. Bir dumandan, bir çamurdandı. Her dumandan hem çamurdandı. Hem aydınlıktan hem karanlıktandı. Çamurun dumanı içinde çırpınıyordu Ali. Bir an önce ölmek, bir an önce kurtulmak için çırpınıyordu. Ne kaçabiliyordu Ali ne ölebiliyordu. Ateşlendi üstüne çöken ölü. Köpüktendi. Ateşin köpüğü içinde çırpınıyordu Ali. Sesi hiç kimseye yetişmiyordu Ali'nin. Çöplükte topluca zehirlenen köpekler gibi çırpınıyordu. Ağızları köpük köpük açılmış, bacakları gerilip kasılmış köpeklerin üstüne gaz döküp yakan bekçilerin gözleriyle bakıyordu ölü Ali'ye. Elleri kırbaçlı polislerin gözleriyle bakıyordu. Kobranın gözleriyle bakıyordu. Boğaların, aygırların gözleriyle bakıyordu. Bir başınaydı Ali, yapayalnızdı. Çağırmak isterse kimi çağıracağını bilemeyecek denli yapayalnızdı. Kentin sokaklarında ondan daha yalnız bir canlı yoktu. Tasmalanıp, dosyalanıp, fişlenmiş köpeklerden de, kafeslenip, eşlenmiş kuşlardan da, çakıllanıp tuzlanmış buzlardan da daha yalnızdı. Ölünün tırnaklarıyla yüzünü yırtmaya başladığı an, Ali birden uyanmıştı. Göğsünde tutulmaz bir hızla çarpıyordu yüreği. Uyandığı an soluğu da açılmıştı. Soluk alıyordu. Boğulmuşluktan soluk alışa uyanmıştı. Soluk soluğa uyanmıştı. Tir tir titriyordu. Çırpınıştan titreyişe uyanmıştı. Kendini boğmak isteyen ölünün ellerinden sıyrılmıştı. Yeni doğmuş bebek gibi soluyordu. Yanarak, titreyerek soluyordu. Gece yarılarında Sara nöbetlerine tutulan ablası gibi uyanmıştı. Doğrulup kalkmak istiyordu fakat bir türlü kalkamıyordu. Kendini boğmak isteyen ölü yitmişti fakat ateşten çamurunu bırakıp yitmişti. Ateş çamuruna yapışmış gibi yatıyordu Ali. Sakız sakız yapışmıştı yatağına, debeleniyordu. Bu kez ateş sakızının dumanı içinde debeleniyordu. Ellerinin, kollarının tutuşmaya başladığını, yanmaya başladığını fark etmesiyle birlikte yatağından fırlaması da bir olmuştu. Alevler arasında kalmıştı. Yanan odanın içinde bir o yana bir bu yana koşmaya başlamıştı. Yanan her şeyden kara ve yağlı bir duman tütüyordu. Çöplüklerde ateşe verilmiş köpeklerden tütercesine, kara ve yağlı bir duman tütüyordu her şeyden. Kusturan, öğürten bir duman tütüyordu. Duman kat kat Ali'nin üstüne çöküyordu. Ali, masaya, sandalyeye çarpa yuvarlana kapıyı pencereyi bulmaya çalışıyordu. Kafesi yeni kapatılmış ispinoz gibi çırpınıyordu. Odanın alevleri arasında yitirdiği soluğuna tekrar ulaşmak için çırpınıyordu. Yeri göğü inletircesine öğürüyordu. Soluksuzluk öğürmeye dönüşmüştü. Gece yarılarında boğulurcasına öğren ablasının sesiyle öğürüyordu. Ciğerleri ağzından dökülürcesine öğürüyordu. Çırpını öğre pencereyi bulmuştu Ali. Bulduğu an yumruklamıştı. Cam kırılmış, Ali soluğuna kavuşmuştu.